Podcast dinle.
Hocam bu tabletlerin ilk bulunup okunup anlaşılması ne zamana dayanıyor? Nasıl oluyor?
Efendim onlar şöyle. 1416 yıllarından İtalyan Pietro della Vella denen bir adam Anadolu'yu dolaşırken işte bu tablet cinsinden şeyler göstermişler halk onlara, ona. O da bakmış ki bunlar normal bir taş değil yani en azından üstündeki yazılardan bastırılarak Mısır heykelleri şeyleri kabartmaları derin şeydir biliyorsunuz. O tarz bir şey olduğu için bunların bir değerli olduğunu düşünerek bunlardan toplamaya falan başlamış. Ta 1845'e kadar o zamanki Avrupa'nın adamları, misyon mensupları, işte delegeler şunlar bunlar biliyorsun eskiden beri şey var. Herkes bir yerde ya konsolos gönderiyor ya başka birini gönderiyorlar. Bunlar da hep onları toplayıp British Müzesi'ne, Louvre Müzesi'ne falan sağa sola götürmüşler. 1865 yılında British İngilizler Şarkiyat Enstitüsü'nü kurmuşlar. Şarkiyat doğu demek. Dolayısıyla giden insanlar tanrılara çok bağımlı kalmışlar demiştim ya. Bir mabet ya da tapınak yapıldığı zaman veya bir saray yapıldığı zaman 4 tane silindir diyorum bulunuyor. Bunlar kralların yıllıkları, ne yaptıkları, sağlıklarında, memlekete ne hizmette bulundukları anlatılıyor falan. Demişler madem siz bunları çözdük diyorsunuz. 1845'te başlayan İngilizler, Fransızlar var, Almanlar var falan kendi başlarına Bihistun denen Persepolis'teki yani bugün İran'da bir Bihistun kalesi şeyi var. Büyük dağ 80 metre yüksekliğinde orada 3 dilli şey var kitabe. Persçe, Elamca, Akatça. Dolayısıyla Darius o zaman onu oraya kayalara yazdırmış alfabeyle. O alfabe kullanılmamış ama onu çözdüler. İncil'den bakarak işte burada bir tanrı kral ismiyle başlar bu diye düşünerek Daryamuş falan diye ilk defa okuyarak arkasından büyük kral işte filan yerin kralı İncil'e bakarak orada nerenin kralıydı bilmem ne İncil'de bunların bir kısmı yazılıyor böyle. Krallar diye bir bölüm vardır İncil'de orada uzun uzun bunlardan bahsediyor. Ve Hindistan'da da bir başka dilin Persçe'ye çok yakın olmuş olmasıyla ilk Persçesini çözüyorlar. Sonra Babilcesini çözülüyor. Elamcası Elam tam manasıyla çözülmüş değil. İşte 1865'te de artık kimyasını biz öğrendik, çözüyoruz diyenlere de 4 tane prizmayı birbirine haber vermeden hani hanımefendi gibi, siz gibi, ben gibi biri de burada 4 değişik devletin ilim adamına göndermişler. Bunlara ikişer senede müddet vermişler. Çözün getirin diye. 2 sene sonra adamlar geldiğinde aşağı yukarı hemen hemen birbirine yakın tercümelerle gelmişler. Dolayısıyla demiş artık o İngiliz Şarkiyat Enstitüsü bu bir ilimdir. Hatta 1875 yıllarına kadar Sümerce Akatça adı altında anılmış. Sümerlerin dili daha eski. Sümerler 3400 yıllarında Mezopotamya'da var. İşte bu yazıyı orada icat ettikleri ya da geldikleri yerden bilerek getirdikleri tarzında, doğudan geldikleri tarzı düşüncesi var. 2400 yılına kadar Sümerce hakim ortalığa. Ondan sonra Akatlar var. Sonra da Asur ve Babililer var. Persler de aynı zamanda son zamanlarda var. Yani dolayısıyla şu yazı milada kadar kullanılmış. Sümerce 2400 yıllarında Sümerlilik ortadan kalktıktan sonra ideogram olarak Stone gibi eskiden böyle hani bir işaretle böyle katipler, hanımlar falan sekreterler not tutarlardı. Şimdi şunu açıyorsunuz saatlerce alıyor ama arkadan da yazıyorsunuz yani çok kolay bir şey safhaya geldik. Eskiden Stone gibi Sümerce tek heceli bir dildir. Her hece bir kavrama tekabül eder. Bazen o üç hece birleşip bir kelime olur. Kelimeler birleşip cümle oluyor bildiğiniz gibi. Fakat Sümerlilik ortadan kalkmasına rağmen devlet olarak artık Akat devleti oluyor 2400'den itibaren. Asur-Babil'de bunlar ikiye ayrılıyor. Birisi 610'da Asurlu'da tarih sahnesinden siliniyor. 539'da da Babililer ortadan siliniyor. Onlar işte Persler geliyor, şunlar bunlar geliyor. Onlar da bir müddet bu çivi yazısını kullanmışlar. Ta ki Arami yazısı hakim olup artık çivi yazısını ortadan kaldırıncaya kadar. Yani uzun bir şeysi var, bir yüzyıla yakın çözüm şeyi var. Bugün bir Sümerolog olarak bütün bunları hemen hemen %98-99'u çözüldü. Okuyamadığımız hemen pek nadir bir şeyler var. O da daha evvel geçmemiş olabiliyor. Biz bunları ideogram, hece olarak okuduğumuz gibi bazen bunu kelime olarak da buluyoruz şeylerde. Aynı paralel metinlere bakıyorsunuz. Orada ideogram olarak okuyamadığını, ideogram bir kelimenin bir mana vermesi demek. Bir isme tekabül etmesi demek. 3-4 tane heceden bakıyorsunuz, ha bu demek ki bunun karşılığı diyorsunuz. Böyle. Chicago'da, Chicago Assyrian Dictionary, Chicago Assyr Lügatı 28 cilt çıktı ve bitti. Almanya'da tek bir profesör 26 cilt Akkadische Handwörterbuch, Akkadische El Lügatı yayınladı. Ve arkasından şu anda The Hittite Dictionary devam ediyor. Bir de Sumerian Dictionary dediğimiz lügatlar da gene Chicago'da çalışmaları sürdürülen faaliyetler arasında. Ve bunların cep telefonunda hepsi, ben hiç şey, bunları almaya bile gerek duymuyor. Hangi kelime lazım anında buluyorum burada, şurada düşün. Ne hale geldi. Onun için ki kütüphanede kitap saklamak gereksiz olmaya başladı yani. Ama tabii öyle olsa çok daha iyi. Elinde dokunacaksın, açacaksın, rahatça bakacaksın. Şimdi bu bozulduğu zaman o da bozulacak. Neticede öyle bir safhaya geldik ki artık okuyamadığımız, bilinmeyen pek az, hemen hemen neredeyse hiçbir şey yok. Şimdi bana zamanla soruyorlar burada. Hocam burada ne yazıyor, burada ne yazıyor diye. Bunları aynı matbaadaki harfler gibi işaretleri de şey etmeye başladılar. Bak şuradan işaretlere bakabilirsiniz. Bu ilk hali, bakın şu. Şu 2800 yılları, şu 2000, şurada 700. Bak burada zaten dağ görünüyor mesela. Bak şurada şeyler var, bunu Fransızca ama işaretlerin aldığı gelişmeyi ve oradan takip edebiliyorsunuz. Bunlar hazırlandı, lügatları hazır. Azıcık dikkatli olan bir insan bunların hepsini çözer. Ama taklitlerini de yapmaya başladılar. Bana daha iki evvelsi gün geldi. Bir yerden, nereden buldu bilmiyorum bir çocuk. Hocam burada ne yazıyor diyor. Ben de saniyede okudum, verdim. Ama diyor burada Marduk yazıyor. Dedim Marduk ismi bir parçası. Marduk koruyandır, Marduk çocukları verendir, Marduk kardeşleri yetiştirendir falan gibi böyle bir dua şeklinde isimler koyuyorlar eskiden. Mesela İli İttin demek, Alaaddin Tanrı verdi demek. Yani Tanrı siz bize bağışladı diye. Bugün de bağışla belki isim olarak kullanılmıyor ama Allah verdi diye mesela var isim. Yani bu söylediklerim artık yanlış şeyler değil. Hemen hemen her şey rahatça okunup bu saha bütün dünyada bunların meyveleri dediğim yani ürünleri tercüme ediliyor. Louvre'da var 10-15 bin tablet, bizde var 73 bin tablet, İstanbul'da 60 bin kadar da Ankara'da var. British Museum'da 250 bine yakın tablet var. Yale Babylonian Collection'da Amerika'da, onlarda da 40 bin. Irak Devlet Müzesi'nde 39-40 bin. Alman Fırda Asiatisches Museum diyorlar onlara, o da yani yakın doğu demek. Onlarda da 30-40 bin tablet var. Bir de az miktarda olmakla beraber insanlar tarafından satın almış olanlar var. 300-500. Heidelberg'de en eski tabletlerden 300-400 tanesi var. Amerika'da Nis denen bir adam 600-700 tane tablet satın almış vaktiyle. Çünkü dedim ya, bunlar bulunup da böyle halkın da dikkatini çekince ilgililere bunları ya parayla satmışlar ya da ilaç karşılığı almışlar. Bunlar da olduğu gibi bunları bir kişi bize Mellur'a şuraya buraya götürüp sonra da koleksiyonerler de bu işlerle ilgileniyorlar. Bu 1991 ve 2003 yıllarında yapılan Irak'taki talandan aşağı yukarı 20-25 bin tablet kazılardan bulundu, kendileri buldular. British Museum'da 2003'te Iraklı delegeler de vardı. Ben de Türkiye temsilen oradaydım. British Museum müdürlüğü beni de çağırmıştı. Ne şikayette bulundular biliyor musunuz? Bizden dedi, eserler dedi, Ürdün'e gittiği zaman Ürdünlüler geri veriyor. Türkiye'ye gittiği zaman olduğu gibi koleksiyonlarını alıyorlar, bize haber vermiyorlar. Ve bizi suçluyor. Ben başkana dedim, sayın başkan dedim, sataşma var. Deyip dedim ki, bizim polisimiz önce dedim silaha bakar gümrüklerde. Sonra da uyuşturucuya bakar, sonra da üçüncü olarak dedim askerlere bakar. Dün gümrük şeylerde, dışa çıkış kapılarında üç dilde bunlar yazılıdır. Yani eserleri dışarı götürmek suçtur, hapsi gerektirir bilmem ne diye. 2863 numaralı kanuna göre bunlara şey yapamazsınız. Bunlar kirli süslere giriyor. Yani 10 gün ceza alsanız 10 gün yatarsınız. Paraya çağrılmaz. Hırsızlık, küçük çocuklara şey etmek gibi cezalar ayarında yani bu eski eser kaçakçılığı. Ama her gün televizyonlarda görüyorsunuz. Soruyu kazıyorlar. Dün daha vardı gördüm ben. Millet bulamadı. Bu refahı bilmem neyi toprakta bulmaya çalışıyor. Boşuna her türlü şeyleri kırıyorlar. Bizim memleketimizde nereye bir kürek vursam, bir kazma vursam bir şey çıkıyor. Mezar taşını kırıyorlar ya, içinde para var diye. Mezar taşı bütün bir taş olur, öyle değil mi? Ben bunlarla da ilgili yazılar da yazdım. Benim gazeteciliğim de vardır. Umudunu toprağa bağlayanlar diye 8-10 yazı yazdım. Adını bilmediklerimiz diye Cumhuriyet'te genel yazı serileri yazdım. Eskiden Yeni Gazete vardı. 16-14 yazı orada yazdım şey olarak. Yani 8-10 tane yazı serisi de yazarak bunları ta 30-40 sene evvelden beri ben hep müdafaa ediyorum. Bugün de bu sahaya ilgi çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yani size bu şeyleri uzun uzun anlatmamın nedeni de bu. Millet bunları bilmiyor. O kadar çok uydurma şeyler çıktı ki Sümerler bilmem ne çivi yazı. Ya nereden okudunuz bir kelime bilmeden? Şu kelimenin şeyi şuradan geliyor diyor. Bir şey de diyemiyorsunuz bunlara. Çünkü bunlara sataşsanız bunların grupları var bir de biliyorsunuz. Kendilerini bir de yönetici diye kabul ettirmişler. Bana hemen hemen her hafta 50-60 yerden davet geliyor. Bize katıl. Niye katılacağım ben siz cahil adamların şeyine ya? Hepinizin ben başı olmam lazım olursam. Ona da işime gelmez. Şimdi o zaman da kontrol edemezsiniz. Önüne gelen bir şeyler yazıyor. Devletin politikasına karşı da şeyler de yazabilirler. Siz suçlu olursunuz. Onun için ben hiç kimsenin, ne benim grubum var, ne de bir gruba katılıyor. Şimdi Fransızlar neredeyse kendi dillerini bıraktılar. Finlandiya'da ben çok yere gittim. 40'dan fazla astroloji kongresine katıldım. 30-40 kadar da devlet beni sağa sola gönderdi. Onlardan biliyorum. Artık açılış konuşmaları İtalya'da, Belçika'da, Finlandiya'da, ne bileyim Danimarka'da, İsveç'te, şurada, burada, Amerika hariç tabii İngiltere falan, hep artık İngilizce oluyor. Hatta Fransa gibi bir yerde bile ilk dil İngilizce oldu 2002'de. Ben oralarda oturum başkanlığı da yaptım. Bunu Türkiye'de yapan kimse olmadı şimdiye kadar. Şimdi ben kendimden bahsediyorum ve bahsetmekle de haklıyım. Neden? Çünkü ben bunları yaptım. Ben bunları söylemediğim müddetçe millet zaten duymak için, duymamak için kulağını kapıyor. Siz söyleyeceksiniz. Ben bunu yaptım. Yalansa o zaman sahtekarsınız. Değilse bilmesi lazım. Yani insan kendi reklamını da yani biraz ayıp kaçmayacak şekilde biraz bahsetmek lazım.
Sümerolog olmak, bu ölü dilleri öğrenmek ne demek? Akıcı konuşmak mümkün mü? Yalnızca yazma okuma üzerine mi yoksa devam ediyor?
Ölü dil diyoruz biz bunlara canım. Ölü dil demek yalnız tercüme edilen, konuşulmayan bir dil. Şimdi bir adam var, bu Van Kalesi'nde 1960'da ben orada öğrenciyken Toprak Kale'de biz kazı yapmıştık. Urartucu okuyup konuşan biri diye geçiriyor. Hatta benim Deutsche Welle'de 6. adam olarak kabul etmişler. O adam benden bir iki şey önce onunla röportaj yapılmış. Urartu dili bugün hala çözülmüş falan bir dil değil. Onlar da Çivyazı'nı kullanmışlar. Çivyazı'ları normal Asurluların, Babillerin, Sümerlerin kullandığı Çivyazı'ndan biraz farklı ama hemen %90 aynı yani. Şimdi onu bilmeyen, röportaj yapanlar gerçek zannediyor. Şeyden Toprak Kale diyorlar oranın ismine. Oradan iki tane tablet çıktı. Genelde onlar bu kolosal büyük kayalara falan oyulmuş yazıları var onlar. Argüsüz, Rusa bilmem ne o krallarının. Onlarla yaptıkları harpleri şundan bundan falan bahsediyorlar. Uzun uzun şeyler. Onlar çözüldüğü için onlarda bir güçlük çıkmıyor. İki tane tableti Toprak Kale'de ben orada bulunduğum yılın ertesi sene getirip bizim müzeye koydular. Yayın hakkı bir başkasına aitti. Okuyorsanız bir mana çıkmıyor. Yani ne yapmak istedikleri orada belli bir liste midir, değil midir? En anda bugün iki tane 8-10 satırlık tablet çözülmüş değil. Hani adam Urartuca çözülmüş de bir de konuşuyor diyorlar. Anlamayan, bilmeyen ona buna ne bileyim ben böyle şan şöhret veriyor. Cahil bir bekçiden ne olur ya? Ben demin şeyden bahsettim. Bir gün Sümerce efendim Çivyazı'yla ıvırlı zıvırlı ile Mezopotamya'ya ilgili gruplar kurmuşlar. Bunlar 20-30 tane resim gösteriyor diyor. Al bir kitabı sen de oradan resimleri koy. Her gün bir tanesini yayınla. Altında ne olduğu da belli zaten. Asurlulardan bize 100'den fazla geçmiş kelime buldum ben. Bunları yayınladık. Ama Sümerlerden bize 3-4 kelime geçmiş en fazla. O da Asur Babililerin, Akatlıların müşterek kullandıkları isim olan Fırat ve Dişle. Prattum diyorlar, Prattum. İt Buranum demişler Sümerce, Akkadçasına Prattum demişler. Dişli'ye de İdigna, İdiglat, İdiglat da Dişle olmuş. Bir de ben buldum yakınlarda Izgara. İzi ateş demek, garra ateş düzeni, ısıtma düzeni demek. Şimdi ızgara nedir? Isıtılmış yanan bir şeydir değil mi? Yani bunda hiç şüphe yok. Bir de Tanrı kelimesinin de Tengri, Tanrı, Dingir kelimesinden geldiği tezi vardı uzun zamandan beri. Bak orada bir kitap var. O dün geldi bana. Akadikan. Bu kaçıncı sayısı üstünde yazıyor? 148 mi? 152 mi? Bu adamlar bunu bana bedava gönderiyorlar. Bunun tanesi 45 dolar. Düşünebiliyor musunuz? Bir de gönderme parası veriyorlar. Ben bunlara 2-3 defa yazı verdim. Bir tanesini tam dolduruverdim. Ondan dolayı abone olmak istedim. Hayır dediler. Sen bize çok büyük bir iyilik yaptın. Türkiye'de temsilcimizsin. Birinci sayısından bu sayısına kadar bana bedava geliyor. Dün geldi daha. Ve burada bazı şeyleri değiştirmişler. Bizim bu transkripsiyon diyoruz. Biz yani bunu şey yazısına çeviriyoruz ya, bildiğimiz şu anda kullandığımız British Museum'da akşama kadar gezemezsiniz. O Western Asiatic Department dedikleri hepsini ne varsa getirmişler. İşte oradan biz bu bilgileri elde ediyoruz. Adamlar halılarda yapmışlar. Mesela halı üzerinde çalışan bir kadın kabartma halılardan aşağı yukarı 100 çeşit halı buldu. Amerikalı bir kadın. Yok. Artık halı malzemesi ne kadar dayanır? 100 sene, 50 sene dayanır değil mi? bir çelik bile 100 sene içinde şey oluyor, küf. Bozuluyor yani. Bozulmayanlar kurşun. Efendim kalay. Bronz işte kalayla bakır karışım. Bakır, altın, gümüş gibi şeyler. Bunun dışındaki malzeme ağaç mesela kaç sene dayanır? Hiç bulunduğu ortamda ya suyun içindeyse belki biraz fazla dayanır ama açıktaysa kurur. 2-3 senede kaybolur gider. Tablet de işte bu bakımdan kalıcı olmuş. Bulunduğu ortama uymuş, nemeye ve kazılardan bunlar bulundu. Hatta bunların çoğu Kültepe'den yani Kayseri'den çıkan tabletlerin şeyleri var, zarfları var. Yani bir çamurun üzerine bir zarf yapmış. İçinde ne varsa dışında da aynısını yazmış ki birisi onu alıp da size getirdiği zaman mesela o kontrat olsun. İçiyle dışına baktığın zaman aynı ha, demek ki bir sahtekarlık yok. Çünkü borç şeyi genelde bunlar. Borcun miktarını değiştirir adam. Yolda değil mi? Islatır o çamuru. Çok kolaydır yani bunu. Beze sar, iki gün kalsın. Yazı alacak hale gelir o. İşte bunu önlemek için üstü damgalı falan bir sistem geliştirmişler. Ancak sahibi açıp bakıyor, içi de aynı, dışı da aynı. Demek ki benim senedimde bir sahtekarlık yok, borcum bu kadar falan deyip adam tüm bu 150-200 sene Kayseri'de bu ticareti sürdürmüşler. Bizden dediğim gibi kıymetli maddeler almışlar, bizden biraz bakır almışlar ama altın, gümüş gibi şeyleri de satmışlar. Bir de hacı yağı var Kayseri'nin. Çok güzel kokan. Kadınlar onu ısmarlıyorlar asırdan. Dibbitli dönen bir kelime var. Bu da hurma demek. Hala bizde hurma dikkat edersen Ramazan bayramında falan. Kurbanda da kısmen oluyor da daha çok Ramazan'da oluyor değil mi? Ya 70-80-100 liraya kadar fiyatı çıkıyor ya. Bizde Amonas civarında falan bu yetiştirmeye de başladı artık muzlu şunu falan ama o sıcağı seven bir madde. Ondan metinlerde çok geçiyor. Bunlar da ayrıca adamlara yolluk olarak veriliyor. Soğan dediğimiz şey hani bugün sarımsağı falan pek fazla insanlar yemez değil mi? Şoförlerin bazı kurnaz olanları bol sarımsak yer ki polis yemesin yani. Çevirdiğinde devam ediyor. Onu mu çekecek? Ağzı krallara en sert soğanı veriyorlar. Yani bir insanın ağız kokusundan ne kadar yüksek bir mevki sahibi olduğunu oradan çıkarabilirsiniz. Neler var yolluk olarak? Şimdi o zaman araba yok, bilmem ne yok. Var ama saraya ait o aletlerin çoğu. Belki çok önemli zevata. Bugün Topkapı Sarayı'nda arabalar var. London dediğimiz o böyle atlarla çekilen. Son zamanlarda kralın yakınları, kız kardeşi, oğlu, çocukları, prensler falan onlarla geziyorlar. Dizgin tutucu var onun içinde. Ok atıcı var. Bir de arabayı kontrol edici var. Kızını. 3 kişi ayrıyetten arabayı koruyor ki bunlar da kralın yakını insanlar. Kralın oğlu, karısı. Bunların içinden de 4-5 tane karısı olanlar var krallardan da. Ben de onları yayınladım. İşte bu kitapta şu. Bu Ninurta Tikulti Asur denen adam 4 karılı. 2 tanesi nikahlı, ikisi konkügübin gibi yani. Onları nikahlamamış ama kadınlar ölünceye kadar orada yaşadıkları metinlerden belli oluyor. Bu Sümerlerin yaşam tarzında saraya büyük öncelik tanınıyor. Mesela doktorlar, tıp orada da var. İşi gücü akşama kadar işte kralı tedavi etmek, kraliçe hastaysa, oğlu hastaysa bazen fitil filan de koymuşlar. Şimdi ona girmiyorum tıbba. Merhemler yapmışlar, ağızdan içilenler var, makattan konanlar var ve biz de onlardan buraya gelen insanlarız. Bir kopukluk olmuş olsa insan nesli olur mu? Hatta ben Denizli'de doğumluyum. Hititler pek oralara gitmediler ama Frigler o civarlardaydı. İşte biraz oranın başka devletler de var o çevrede olan şeyler. Onlardan mutlaka biz bir şey almışızdır yani kan. İstanbul alındı. Bütün şeyler öldürülmedi ki Bizanslılar. Ne oldu? Zamanla öldükçe isimler değişe. Kısmen de evlilik nedeniyle kanlar da değişti. İsimler de tamamen Türk olunca artık bir tane Bizanslı yok diye zannediyorsunuz. Halbuki onun devamıyız biz de işte. Osmanlı mimarisi tamamen Bizans mimarisinin bir devamıdır yani. O bizi güzel camiler yaptık. Adamlar onlar da çok güzel şeyler yapmış. Hele Roma kadar büyük mimaride gelişme gösteren bir ikinci medeniyet ben yok diye görüyorum. Mısır da öyle. Yani bu eski şeyler günlerce konuşulabilir. Çok şeyler söylenebilir. Her mevzu diğer mevzuyu açıyor. Gördüğünüz gibi dağdan tepeden konuşuyor gibi oluyoruz ama o kadar geniş bilgi var ki bizim bu yazılı kaynaklardan elde ettiğimiz. Arkeolojide bulunan şeyler biraz tevatüre müsait şeyler. Yani bu diyor 35 milyonluk. Nereden biliyorsun ya? Tek tek saydın mı? Ama yazı varsa ben okuyamasam sen okursun. Sen okuyamazsan hanımefendi okur. Mutlaka bir onu okuyan çıkar yazıyı. Arkeoloji ne oluyor? İhtimaller hesabı işte. Orayı göklere çıkarıp kazıyı biraz da daha fazla maddi yönden takviye etmek için bazı şeylere böyle biraz yüksek gösterebiliyorlar. Bence bu kadar olmamalı. Podcast dinle.